bana. Ne olur sevgili peygamberime anlat. Muhtacım ona. Kainatın efendisini tekrar tekrar hatırlar. Her şeyimizi ona borçluyuz. En evvel peygamberime anlat. Öğret bana. Anlat bana. Öğret bana. Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Onu anlatarak yolunu aydınla.
Sevgili peygamberim, birinci kaset.
Kibir ve azamet sahiplerine Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?
Yemen, Habeşistan Krallığı'na bağlı bir valilikti. Yemen valisi Ebrehe, kısa boylu, şekilsiz, hilekar ve ihtiraslı bir adamdı. Eyaletinde yaşayan Arapların her sene akın akın Kabe'yi ziyaret için Mekke'ye gitmelerini bir türlü çekemiyordu. Koyu bir Hristiyan olan Vali Ebrehe, başkenti San'a şehrinde devrin en ünlü mimar ve ustalarına gayet süslü ve gösterişli bir kilise yaptırdı. İsmini de Kuleys koydu. Habeş kralı Necaşi'ye bir mektup yazarak bundan sonra Arapların haç için Kuleys Kilisesi'ni ziyaret etmelerini istedi. Bundan sonra Mekke'ye gitmek isteyen Araplara müsaade edilmeyeceğini bildirerek kralın da izin ve desteğini aldı.
Vali Ebrehe'nin bu kararı Arapları çok kızdırdı. Lukayl ismindeki bir Arap o kızgınlıkla gece Kuleys Kilisesi'nde girerek vurdu, kırdı ve ihtiyacını yaparak kiliseyi kirletti. Daha sonra bir kaza sonunda çıkan yangında kilisenin ahşap bölümleri yandı. Bütün bu olaylar Ebrehe'yi iyice kızdırdı. İntikam almak için yemin etti. Kabe'yi yakıp yıkmaya karar verdi. Bu maksatta büyük bir ordu kurdu. Ordusunda 4000 fil ve 300 bin asker vardı. Yemen valisi Ebrehe'nin bu kararını öğrenen Mekkeli Araplar korkuya kapılıp telaşlanarak heyecanlandılar. Hemen emirleri Abdülmuttalib'e giderek durumu ona anlattılar. Abdülmuttalib'in şu cevabı Mekkelileri rahatlattı.
Ey Kureyş kabilesi! Endişeye kapılıp huzurunuzu bozmayın. Boşu boşuna korkup telaşlanmayın. Yemen ordusu gelip Kabe'yi yıkamaz. Kabe'nin sahibi var. Onu koruyacağından şüpheniz olmasın. Ama fermanı ilahi böyleyse kim mani olabilir?
Mekke yakınlarına gelen Ebrehe'nin askerleri Araplara ait koyun ve develeri alarak götürdüler. Bunların arasında Abdülmuttalib'in develeri de vardı. Vaziyeti öğrenen Abdülmuttalib, Kureyşli yiğitlerle beraber silahlanarak doğru Sebir Dağı'na çıktı. Burada onları şaşırtıp hayrete düşüren bir hadise meydana geldi. Muhammedi Nur, Adem Aleyhisselam'dan beri aziz peygamberimizin soyunu takip ederek geliyordu. İşte bu nur şimdi Sebir Dağı'nda, sevgili peygamberimizin dedesinin alnında bir ay gibi parlamaya başlamıştı. Abdülmuttalib'in alnındaki bu nur, gecenin karanlığında adeta Mekke'yi aydınlatıyordu. Bunu gören Abdülmuttalib, yanındakilere...
Hemen Mekke'ye dönüyoruz. Bu nurun alnımda parlaması, düşmana galip geleceğimize işarettir. Zafer bizim olacaktır.
Diyerek Mekke'ye geri döndüler. Bu sırada Ebrehe Mekke yakınlarına gelmişti. Komutanlarından birini şehri teslim almak üzere Mekke'ye yolladı. Ebrehe'nin adamını Abdülmuttalib'in yanına götürdüler. Komutan Abdülmuttalib'i görünce şaşırdı, eli ayağı dolaşmaya, her tarafı zangır zangır titremeye başladı. Dili tutularak konuşamaz oldu. Daha sonra kendini topladı ve yeri öperek Abdülmuttalib'e şunları söyledi.
Ey Abdülmuttalib! Kureyş'in en ulusu olduğun her halinden belli. Bunu bizzat görüyor ve bütün kalbimle şehadet ediyorum.
Bundan sonra Abdülmuttalib çalınan develerini istemek üzere Ebrehe'nin konakladığı Taif'e gitti. Abdülmuttalib'in geldiğini öğrenen Ebrehe, elinde olmadan onu karşıladı ve baş köşeye oturttu.
Mekke emiri Abdülmuttalib'in bizden bir arzusu mu var? Çekinme. Söyle ey Abdülmuttalib.
Çekinmek mi? Sizden çekinecek olsaydım buraya gelmezdim. Askerlerin develerimi çalmışlar. Onları geri almaya geldim.
Demek develerini istemeye geldin ha? Ben buraya Kabe'yi almaya, yerle bir etmeye geliyorum. Sen burayı saldırmıyorsun da develerinin derdine düşüyorsun. Bu nasıl iştir ey Abdülmuttalib?
Ben bana ait olanları istemeye geldim. Develer benim olduğu için istiyorum. Kabe'ye gelince orası Allah'ın evidir. Yüce Allah evini düşmanın şerrinden korur. Sen merak etme.
Bu konuşmalar olurken bir grup fil getirildi. Bu hayvanlar bir takım hareketler yaparak Ebrehe'ye bağlılıklarını gösteriyorlardı. Mahmude ismindeki fil Ebrehe'ye değil de yanında bulunan Abdülmuttalib'e sevgi gösterilerinde bulunmaya başladı. Filin bu hareketi orada bulunan herkesi şaşırtmıştı. Etrafı derin bir sessizlik kaplamıştı ki fil Allah'ın izniyle konuşarak Abdülmuttalib'in alnındaki son peygambere ait Muhammedi nuru selamladığını söyledi.
Abdülmuttalib'in sulh teklifini kabul etmeyen Ebrehe Mekke'ye yaklaştı. Hücum için son hazırlıklarını yaptığı sırada beklenmedik bir şey oldu. Ebrehe'ye diğer savaşlarında büyük faydalar sağlayan Mahmude, Mekke istikametine doğru bir türlü yürümüyordu. Ne kadar çalışıp çabaladılar, hayvanı ne kadar dövdülerse de Mekke'ye doğru bir adım bile atmadı. Yemen ordusu bu fille uğraşırken beklenmedik bir başka olay daha oldu. Bir anda gökyüzünü Ebabil denilen ve şu bölgede daha önceden hiç görünmeyen siyah renkli, yeşil boyunlu, uzun ayaklı, ufak gazalı kırlangıçlar doldurdu. Kuşların gazalarıyla ayakları arasında mercimekten büyük, nohuttan küçük taşlar vardı. Her taşta Kabe'yi yıkmaya gelen düşmanlardan birinin adı yazılıydı. Kuşlar önce toplu olarak Kabe'nin üzerinde uçup tavaf ettiler. Daha sonra taşları Ebrehe'nin ve askerlerinin üzerinde bırakmaya başladılar. Taşların her biri bir askere isabet ederek hemencecik öldürüyorlar. Ne olduğunu şaşıran düşman büyük bir bozguna uğradı. Sağ kalanlar Yemen'e doğru kaçmaya başladılar. Vali Ebrehe de kaçtı ama baş şehri San'a vardığında cüzzam hastalığına yakalandı ve parmakları çürüyüp düşerek feci şekilde can verdi.
Savaş meydanını binlerce asker, fil ve at ölüsü doldurmuştu. Hayvanlardan sadece Mahmude ölmemişti. Birkaç gün sonra Mekke'yi öylesine pis bir koku sardı ki şehir yaşanmaz hale geldi. Abdülmuttalib Allah'a dua ederek Mekke'yi bu kokudan kurtarması için yalvardı. Kısa süre sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı. Irmaklar gibi akan seller bütün cesetleri alıp götürdü.
Bu olay sevgili peygamberimizin doğumlarından 2 ay evvel olmuştu. Mekkeliler bu tehlikeyi peygamber efendimizin eski satırı sayesinde atlattılar ve düşmandan arta kalan büyük bir ganimete kondular. Mekkeli Araplar bu vakanın geçtiği tarihe fil yılı dediler ve Allah'ın katında Kureyşlerin makbul olduğunu anladılar.
Sevgili dinleyiciler, şimdi de sevgili peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'i daha yakından tanıyalım.
Şeybetül Hamd, Abdülmuttalib diye bildiğimiz büyük babanın asıl adı. Babası Haşim, o dünyaya gelmeden evvel bir yolculuk sırasında Filistin'in Gazze şehrinde vefat etmiş.
Doğduğu zaman saçı bembeyaz olduğu için Arapçada ak saçlı manasına gelen şeybe kelimesinin ilavesiyle ismini Şeybetül Hamd koymuşlar. Ancak onun meşhur ismi Abdülmuttalib'tir. Bu Muttalib'in kölesi demek. Küçük Şeybe Medine'de annesinin yanındadır. Onun hal ve hareketlerindeki farklılık, yüzünün güzelliği hemen görülüyordu. Şeybe'nin bu üstünlüğü Mekke'deki Kureyş lideri olan amcası Muttalib'e anlatıldı. Muttalib kardeşi Haşim'in oğlunu o güne kadar hiç görmemişti. Hemen bir deveye binerek Medine'ye yeğenini görmeye gitti. Medine'ye vardığında evlerin önünde oynayan bir sürü çocuğun içinden yeğenini kimseye sormadan tanıdı. Muttalib sonradan bu anı tasvir eden dokunaklı şiirlerde yazacaktır.
Muttalib yengesinden müsaade alarak yeğenini Medine'den Mekke'ye götürdü. Yolculuk sırasında kendisi deveye binmiş, Şeybe'yi de terkisine oturtmuştu. Bu halde Mekke'ye girdiler. Yolda tanıdıkları arkasındaki bu çocuğun kim olduğunu sorduklarında Muttalib bir süre tereddüt ettikten sonra birden kölemdir dedi. Yeğenim dese koca Mekke reisi yeğenini nasıl gezdiriyor diye dedikodu yapılacak. Bundan endişe ettiği için birden kölemdir deyiverdi. Şeybe bundan sonra Abdülmuttalib diye çağrılmaya başlandı. Yani Muttalib'in kölesi. Daha sonra Muttalib Şeybe'yi yeğeni olarak tanıttıysa da o hep Abdülmuttalib olarak anılır oldu.
Abdülmuttalib misk kokulu.
Evet, Abdülmuttalib miskler gibi kokuyor. Alnındaki pırıl pırıl Muhammedi nur, hayır ve bereket vesilesi. Ne zaman Mekke'de kuraklık olacak olsa, Abdülmuttalib'e rica ediliyor, hep birlikte Mekke'deki Sebir Dağı'na çıkıyorlar. Burada yapılan dua ve yalvarmalardan sonra sağanak sağanak yağmur başlıyor.
Şeybetül Hamd 8 yaşına geldiğinde amcası Muttalib vefat etti ve yerine Abdülmuttalib milletine emir oldu. 143 yıllık ömründe herkes onu sevdi ve saydı. İnsanlar gönüllü olarak idaresine girdi. İran kisrası hariç diğer bütün devlet başkanları onun üstünlük ve faziletini kabul ederlerdi. O asrının en iyi devlet reisi kabul ediliyordu. Ondaki bütün bu misk kokuların, iyilik ve güzelliklerin sebebi kainatın efendisine ait nur.
İşte peygamberimizin dedesi bu. Hayatı ve bir bir hakikat olan rüyalarıyla efendimizin geleceğini müjdeleyen insan. Daha pek genç olduğu bir sırada Kabe çevresindeki evinde uyuyor. Kalktığında halinde bir gariplik seziyor. Erginleşmiş, daha bir güzelleşmiş. Bir anda büyük bir değişme. Hemen bir kahine giderek bu olayın açıklanmasını ister. Kahin,
hemen evlenmelisin. Gök tanrısı böyle istiyor,
der. Abdülmuttalib iki kere evlenir. Ama olmayan gök tanrısı istediği için değil. Cenab-ı Hak öyle takdir ettiğinden.
İlk hanımından oğlu Haris dünyaya geldi. Bundan dolayı o Ebu Haris künyesiyle de anılır oldu. Birinci hanımı vefat edince bu sefer Fatma binti Ömer'le izdivaç etti. Abdülmuttalib gene bir gün odasında ani bir uyku bastırmasıyla uyuyakaldı. İçinde çok şey saklı olan müthiş bir rüya gördü. Uyandığında bu rüyanın tesirinde sarsılıyor. Ne dese, nasıl yorumlasa. Gene bir kahine gitmeye karar verdi.
Abdülmuttalib gördüğü rüyayı kahine anlatır.
Belimden bir beyaz zincir çıktı. Bu zincirin bir ucu doğuya, bir ucu batıya, bir ucu gökyüzüne, diğer ucu da yerin dibine uzanıyordu. Şaşkın bir vaziyette bu zincire bakıyordum ki birden yeşil bir ağaç oldu. Zincir ağaç haline gelmişti. Dünyada kaç türlü meyve varsa hepsi bu ağacın dallarından sarkıyordu. Ağaç aynı zamanda nur fışkıran bir ışık seliydi. Işığı güneşi bile bastırıyordu. Araplar ve Arap olmayanlar bu ağaca secde ediyorlardı. Giderek ağacın parlaklığı daha da çoğaldı. Kureyş kabilesinden bir cemaat bu ağacın dallarından tutundular. Bazı Kureyşliler de ağacı kesmek için toplandılar. Birden ortaya çok güzel yüzlü bir insan çıktı. Bu kadar güzel simalı birini ömrümde hiç görmedim. Bu güzel yüzlü insan ağacı kesmek isteyenlerin gözlerini çıkardı. Ağacın nurundan almak için elimi uzatırken güzel yüzlü adama bu ağacın nuru kime kısmet olur diye sordum. Kim bu ağacın dallarına yapışırsa ona dedi. Bu esnada iki heybetli insan gördüm. Ağacın altında duruyorlardı. Siz kimsiniz diye sordum. Biri benim ismim Nuh'tur dedi. Öbürü de isminin Halil İbrahim olduğunu söyledi. Sonra ikisi birden bana, ey Abdülmuttalip, bu ağaç o kadar mübarek, o kadar şerefli ki, kandan kana geçerek baba ve dedelerinden sonra sana kavuştu. Haberin olsun dediler.
Abdülmuttalip bu rüyayı anlatıp bitirdiğinde kahinin benzi sarardı, yüzü soldu. Demek ki korktukları zaman geliyordu. Bir müddet sustuktan sonra zor işitilir bir sesle rüyayı tabir etmeye başladı.
Neslinden büyük bir insan gelecek ve onun kurduğu nizam ebedi olarak yaşayacaktır. Nuh peygamberin görünmesi şuna delalet ediyor. O zata karşı gelenler Nuh'un ümmetinin asileri gibi denizde boğulacaklar. İbrahim peygamberse bir müjdeye işarettir. Ona tabi olanlar Allah'ın dostum dediği İbrahim peygamberin sevdiklerinden olacaklar.
Abdülmuttalib'in zevcesi Fatıma'ya intikal eden Muhammedi Nur, ondan Abdullah'a geçti. İncil'e tabi olanlar, Fatıma'nın Abdullah'a hamile olmasından sonra pür dikkat doğum haberini bekliyorlardı. İşte şimdi mesafeden mesafeye uçuşan bu haberdi.
Son peygamberin babası dünyaya geldi. Son peygamberin babası dünyaya geldi. Son peygamberin babası dünyaya geldi.
Yahya aleyhisselam Yahudiler tarafından şehit edildiğinde mübarek şehidin üzerinde bir cübbe bulunuyordu. Bu cübbe İsa peygamberin dinini devam ettirmek istediği için şehit edilen Yahya aleyhisselamın kanıyla ıpıslak olmuştu. Bu bir hatıra olarak saklanmış, zamanla cübbedeki kan lekeleri silinerek geriye sadece solgun izler kalmıştı. Cübbeden şıp şıp kan damladığı zaman ahir zaman peygamberinin babası dünyaya gelmiş olacaktı. Yahya aleyhisselama ait mucizeyi kitaplar böyle anlatıyordu. Günü geldiğinde mucize aynen gerçekleşti. Cübbedeki solgun izler yeniden taze kan lekeleri haline aldı. Cübbe şehidin üzerinden az evvel çıkarılmış gibi sıcak kanlar süzülerek hırkadan yere düşmeye başlamıştı. İşte ortalığı çınlatan bu haberdi.
Son peygamberin babası dünyaya geldi. Son peygamberin babası dünyaya geldi. Son peygamberin babası dünyaya geldi.
Abdullah çocukluğunda, ilk gençliğinde ve gençliğinde değişik zaman ve mekanlarda türlü hile ve tuzaklara maruz kaldı. Maksat onun, o saadet sultanının gelişine mani olmak. Ancak bu idraksizler bilmiyorlar ki Allah'ın sevgilisinin zuhuruna set çekmek mümkün değil. Milyonu, milyarı bir araya gelse kaderin ebediyete giden yollarını değiştirmek kimin elinde ve kimin haddine? Kıskançlık kâr etmeyecek, hakikat güneşi gelecektir. Bunun için Abdullah ilahi himayede. Abdullah büyüdükçe insanı şaşırtan, aklını almayacağı olaylar meydana geliyor. İçinde bulunduğu durumu babasına açıyor.
Babacığım, garip vakalarla karşılaşıyorum.
Ne gibi?
Bir yere gidecek olsam belimden bir nur çıkıyor ve başımın üstünde toplanarak bulut haline geliyor.
Seni yakıcı güneşten koruyor.
Ne zaman nereye oturacak olsam toprak bana selam verdikten sonra, ey Abdullah, haberin var mı? Muhammed Aleyhisselam'ın emanetini taşıyorsun diyor.
Nuru kastediyor.
Kurumuş, hayat izi kalmamış bir ağacın altında dinlenecek olsam, o cansız ağaç birden zümrüt gibi yemyeşil oluyor. Ben oradan uzaklaşınca bir de bakıyorum ki ağaç gene eskisi gibi kupkuru. Babacığım, bütün bu olanlar nedir? Ne oluyor anlayamıyorum.
Ey oğlum, sana müjdelerin en güzeli olsun. İnsanların ve cinlerin efendisi, canlıların ve cansızların peygamberi senin canından, senin kanından dünyaya gelecek. Anlattıkların buna dalalet ediyor. Ben de benzeri pek çok fevkalade hadiseyi yaşadım. Onlar da aynı haberin müjdecisiydi. Hayırlı olsun. Seni bir kere değil, bin kere tebrik ederim evladım. Sana olan muhabbetim demek boşuna değilmiş.
Abdullah 20 yaşına girdiğinde yüzündeki güzellik öylesine artmıştı ki Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlatıyordu. Alnındaki nur sanki bir güneş olmuştu. Abdullah'la evlenmek isteyen kızların haddi hesabı yoktu. Harikulade olaylar devam ediyor. Abdullah ne zaman putların yanından geçecek olsa bir ses...
Ey Abdullah, sakın putlara yaklaşmayasın. Sen yüksek şan sahibi o emsalsiz insanın nurunu taşıyorsun. O peygamberdir. Bu putlara tapan bahtsızlar onun eliyle cezalarını bulacaklar.
Şam'da bulunan Yahudiler, Peygamber Efendimizin dünyaya gelişine az bir zaman kaldığını anladılar. İsrailoğullarından peygamberlik gidecek diye dövünmeye başladılar. Aralarından seçtikleri 70 genci Mekke'ye Abdullah'ı öldürmeye gönderdiler. Bu gençler Abdullah'ı öldürmeye and içerek Mekke'ye gelip fırsat kollamaya başladılar. Ve bir gün bekledikleri an geldi. Abdullah ava gitmek üzere şehir dışına çıkmıştı. Abdullah'ın avlandığı yerde Abdullah'ın akrabalarından Vehb de avlanıyordu.
Vehb, Yahudilerin yalın kılıç Abdullah'ın peşine düştüklerini görünce niyetlerini anladı. Yanında bulunan birkaç arkadaşıyla Abdullah'a nasıl yardım edeceklerini konuşurken ani bir ses patlamasıyla irkildiler. O da ne? Gökyüzü ikiye ayrılmış gibi. Gökten yalı kılıç inen süvariler bir anda Yahudileri kılıçtan geçirdiler. Sonra da geldikleri gibi gittiler. Vehb ve arkadaşları bu olanları gördüklerinde şaşkınlıklarından dona kaldılar. Abdullah ise olanlardan habersiz ormanda avlanıyordu.
Vehb şahidi olduğu bu olayın tesadüf olmadığını bilecek kadar akıllıydı. Bunun için kızı Amine'yi Abdullah'la evlendirmek istedi. Bu zevcesiyle görüştü. Bu işe o da memnun olmuştu. Vakit geçirmeden durumu Abdülmuttalib'e açıkladılar. Abdülmuttalib de Amine'nin kusursuz güzelliğini, iffetini ve yüksek ahlakını işitmişti. Amine her bakımdan devrinin en seçkin kızıydı. Teklifi o da memnun olarak Amine'yi Abdullah'a almaya karar verdi. Ebu Talib'in evinde nikah yapılarak iki genç evlendiler. Düğün günü hem Arefe'ye hem de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceye rastladı. Düğün gecesi melekler göklerde şenlikler yaptılar. Cebrail aleyhisselam o gece yeryüzüne inerek Kabe üzerine yeşil bir bayrak dikti. Sonra bir ses bütün yeryüzünde yankılandı.
İnsanların en hayırlısı ve peygamberlerin efendisine ait nur Amine Hatun'a geçti. O yakında doğacaktı.
Bu habere bütün melekler sevindi. Kurtlar ve kuşlar sevinç çığlıkları atmaya başladılar.
Ancak bu habere bir üzülen vardı. Lanetlenmiş bir mahluk. İblis. Peygamberimiz anne karnına düşünce İblis öyle üzüldü, öyle üzüldü ki gamdan simsiyah olan yüzüyle dağ deniz demeden dolaştı durdu. Nihayet bitkin ve ümitsiz bir halde Ebu Kübeys dağına çöktü. Bütün evlatlarını yanına çağırarak...
Ey oğullar! Biz bundan sonra iflah olmayız. Sonumuz geldi. Zira canlı cansız her şeyin peygamberi olan Abdullah'ın oğlu Muhammed anne rahmine düştü. O peygamber olunca putları kırarak zulmü yıkıp adaleti getirsin. Dünyayı mescitlerle donatıp imanı yayacak, küfrü yok edecek. Hayırlı işleri emredip kötülüğü men edecek. Yolunda gidenler saadete kavuşacak var. Onun ümmeti yiyip içmeye Allah'ın adıyla başlayacak ve gene Allah'ın adıyla bitirecek. Birbirlerine nasihat edecek ve emri maruf yapıp nehyi münkeri bırakmayacaklar. Bu şartlarda onları doğru yoldan nasıl ayıracağım?
Ey efendimiz, kendinizi bu kadar üzmeyin, hırpalamayın. Adem peygamberden bu yana insanları nasıl aldatıp yoldan çıkardıksa, ümmeti Muhammed'i de yine öyle çalışır, yoldan çıkarırız.
Hayır! Bu tehlike olmaz! Çünkü az önce saydığım meziyetleri sebebiyle siz onlara yaklaşamaz ve aldatamazsınız. Çünkü bu ümmetin mensupları bir dindaşlarının bir yanlışını görecek olsalar hemen onu ikaz eder, uyarırlar, doğru yola çekerler.
Biz de efendimiz onların arasına cimrilik, birbirini çekememezlik, birbirlerinin malını mülkünü kıskanma gibi kötü duyguları aşılarız. Böylece bunları avucumuzun içine alarak istediğimizi rahatlıkla yaptırırız.
Evet. Cimrilik, kıskançlık ve birbirini çekememek. Evet. Aferin sana. Çok doğru söyledin. Cimrilik, kıskançlık ve birbirini çekememek. Bu duyguları aşılayın ümmeti Muhammed'e. Bu duyguları. Bu duyguları.
Bu gelen ilmi ledün sultanıdır. Bu gelen tevhid-ü irfan çağınıdır.
O kitap kitap övülmüştür. Küçük büyük hiçbir kitap yoktur ki onu methetmesin. Vahiyler onun müjdesini taşır. İşte ilk insan ve ilk peygamber Adem aleyhisselama gelen kitapçıktan satırlar.
O yer ve gök ehlinin en doğrusudur. Cömertlikte en üstündür. Kalbi ipekten daha yumuşaktır. Çok zaman hüzünlü, çok zaman oruçludur. Hak Teala'nın korkusuyla doludur. Hep Rabbine yalvarır. Gündüzleri de ibadet eder. İnsanlarla birliktedir. Fakat dünya sevgisi gönlüne giremez. Sır saklar ve dostluklara vefa gösterir.
İşte İdris peygamberin kitapçığı.
O insanlarla beraber olur. Onları ağırlar. O Allah'ın vaadinden asla şüphe etmez. Yüce Mevla'ya pek çok ibadet eder. Kulların suçlarını bağışlar.
Bu da Allah'ın dostum dediği İbrahim Aleyhisselam'ın kitapçığında.
O öyle bir kimsedir ki insanları şehvet uçurumuna düşmekten korur. Kendine yapılan kötülükleri affeder. Günahları örter.
İşte Tevrat. Musa peygamberin kitabı.
O gönlü çok zengin olan mübarek bir zattır. Yoksul, kimsesiz ve düşkünlerin dostu ve koruyucusudur. Zenginlerin hasta kalbini tedavi eden bir manevi tabiptir. Yaşlılara acır, hürmet eder. Çocuklara acır ve şefkatli davranır. O güzellerin en güzeli, temizlerin en temizidir. Sohbetinin lezzetine doyum olmaz. Güler yüz, tatlı dil ve yumuşak bir ses tonuyla anlatır. Gaflet dolu bir kahkaha yerine pırlanta tebessümleri tercih eder. O hükmederken çok adildir. Haksız bir iş yaptığı görülmez. Sabrı şaşılacak kadar çoktur. Dertlere, belalara, sıkıntılara sabreder ve yine şükreder. Ancak Allah ve Resulüne inanmayan din düşmanlarıyla amansız bir şekilde cenk eden bir bahadırdır. Savaş sonrası hürriyetini kaybeden esirlere iyi davranır. O suratını asmayan, güleç yüzlü bir insandır. Öyle bir peygamberdir ki hiçbir kitap, kalem ve mektebe lüzum kalmadan bütün ilimler Allah-u Teala tarafından kendisine öğretilmiştir.
Tevrat'tan başka satırlar.
O Allah-u Teala'nın Resulüdür. Kalbi katı ve kötü huylu değildir. Aşırı şeyleri beğenmez ve onlara itifat etmez. Her yerde ve her zaman ölçülü konuşur. Suçları affeder. Ümmeti güzel ahlaklıdır. Minarelerden namaza davet eden müezzinleri işitince abdest alıp camiye koşarlar. Düzgün saf yapıp bir hizada dururlar. Onun ümmeti geceleri de zikreder ve ibadet yaparlar. Örtünmeye dikkat ederler. O Mekke'de dünyaya gelecek ve bütün insanları hakka davet edecektir. O benim ismi Muhammed olan peygamberimdir. Onun varlığı yüzüstüğü hürmetine gözlerden perde kalkar, kulaklar işitir, kalp gözleri açılır. O bozuk dinleri ortadan kaldırıp, hak olan İslamiyet'i yeryüzüne iyice yerleştirmeden onun ömrüne son vermem.
Evet sevgili dinleyenler, bu da sesi güzel Davut Aleyhisselam'a inen Zebur'dan satırlar.
Onun eli açıktır, hiç kızmaz, yüzü güzel, huyu güzel, boyu güzel, sözü güzeldir. Sözleri gönülleri rahatlatır, ruhları huzura kavuşturur. Nur yüzlü bu peygamber, nefsi ve kalbi hasta insanların hakiki tabibidir. O ölüm anını, mahşeri ve cehennemi düşünerek çok ağlar, çok düşünür, az konuşur, az güler. Gülüşü tebessüm şeklindedir.
Bu övgülerde göğe çekilen peygamber İsa Aleyhisselam'ın kitabı İncil'de.
O az yemek yer, cimrilikten hoşlanmaz, kimseyi çekiştirmez, aceleci değildir, hile yapmaz, kötü söz konuşmaz, kendisi için intikam almaz, aza kanaat edip çoğu ihsan eder. Onun işleri ve tercihleri aşırılıklardan uzak ve bunların ortası üzeredir. Yerde ve gökte yaşayanların medarı iftiharıdır. O, günahlara batmış olanların şefaatçisi, 18 bin alemin rahmetidir. Cennetteki Kevser suyunu o dağıtacaktır. Daima doğruluk üzere ve daima ihlaslıdır. Dili her an yüce Kur'an'ı anar. O öyle üstün vasıflarla yaratılmıştır ki, gözleri uyusa bile kalbi uyanık kalır. İnsanlardan gelen eza ve cefaya katlanır da yine şefaati bırakmaz. Kıyamet günü herkes o ana baba gününün dehşetinden adeta akıl ve şuurunu kaybetmiş halde Allah'ım beni koru diye inlerken o Ya Rabbi ümmetini koru niyazında bulunur. İsrafil'in Sur ismi verilen borusu onun ümmeti sebebiyle çalacak, ölmüşler böylece yeniden dirilecektir. Kıyamet günü herkes şefaat etmesi için onun eteğine yapışacaktır. Perişteler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar aşkına Muhammed'in.
Vakit, ahir zaman peygamberinden 1000 yıl önce. Hümeyr İbn-i Rebi, hemen hemen bütün Orta Doğu'yu hükmeden bir hükümdar. Yolu batıl, ateşe tapıyor. Ancak çok değer verdiği ve hepsi birer alim olan 4000 kişi var ki hepsi has Müslüman. Bir gün ordusuyla gösterişli bir şekilde Mekke'ye girer. Fakat onun gelişi kimseyi fazlaca alakadar etmez, herkes işiyle gücüyle meşguldür. Bu durum hükümdarın canını fena halde sıkar. Vezirlerini yanına çağırarak halkın bu davranışının sebebini sorar. Vezirler,
buranın halkı Arap'tır hükümdarım, asil kimselerdir. Kabe'nin korunması onlara verilmiştir. Bundan dolayı değerleri yükselmiştir. Beytullah'ın verdiği şerefle size karşı soğuk davranmış olabilirler.
Demek öyle. Ben de Kabe'yi yakar yıkarım. Mallarını yağmalayarak askerlerime dağıtırım.
Hümeyr bunu düşünür düşünmez kafasında müthiş bir ağrı başladı. Ağzından burnundan çok pis kokan sular akmaya başladı. Bu akıntı öylesine pis kokuyordu ki yanına kimseler yaklaşamıyordu. Her geçen gün baş ağrısı daha da şiddetleniyordu. Ülkenin bütün hekimleri toplandıkları halde bir türlü çare bulamadılar. Hükümdar şifa aramaya devam ediyordu. Ancak bugüne kadar görülüp işitilmemiş bu hastalığa çare bulunamıyordu. Bunun üzerine mümin olan ilim adamlarına danışıldı. Alimler derin derin düşünmeye başladılar. Bu hastalık neden olmuştu ve niçin çaresi bulunamıyordu? Bir alim uzun uzun düşündükten sonra sebebi bulduğunu anladı. Hemen hükümdara giderek,
"Hükümdarım, eğer sırrınızı bana açarsanız çaresini söyleyeceğim."
"Ne sırrım olabilir ki?"
"Hükümdarım, bu yakınlarda Kabe-i Şerif için aklınızdan kötü bir şey geçti mi?"
"Kabe-i Şerif mi? Ha evet, orayı yıkmak ve mallarını yağmalamak istemiştim."
"Niçin hükümdarım? Mekkelilerin bize bir zararı dokunmadı ki."
"Evet, olmadı. Ama Mekke halkı bana hürmet göstermedi. Halbuki ben biliyorsunuz her gittiğim yerde bütün insanlardan saygı görürüm. Mekkelilerden hürmet görmeyince onların çok sevdikleri, üzerine titredikleri Kabe'yi yıkmak istedim."
"Başınızdaki ağrı ve dayanılmaz pis koku da bundan sonra oldu."
"Evet, evet haklısın. Bu düşünceden sonra. Evet, bu illete bundan sonra yakalandım."
"Hükümdarım, işte tutulduğunuz hastalığın sebebi bu. Çünkü yıkmak istediğiniz Kabe'nin sahibi Yüce Allah, gizli niyetleri de, akıldan geçenleri de bilir. Onun için gizli saklı hiçbir şey yoktur."
"Ben bu dediklerini nasıl bilebilirdim ki?"
"Hükümdarım, şifa bulmanız, bu niyetinizden dolayı pişman olmanıza, Kabe için taşıdığınız kötü niyetin yerine güzel şeyler düşünmenize bağlı. Bunun için tövbe etmelisiniz."
Alim daha sonra Kabe-i Şerif'i, yapılışını ve yapanı uzun uzun anlattı. Hükümdar niyetine pişman olarak tövbe etti. Bir müddet sonra Hümeyr eski sağlığına yeniden kavuştu. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinini kabul ederek Müslüman oldu. Beytullah'a karşı hürmet ve muhabbet beslemeye başladı. Kabe'yi ziyaret etti. Eski kibiri terk ederek alçak gönüllü bir insan oldu. Daha sonra da Mekkelilere bir ziyafet verdi. Bu ziyafeti verdiği gece rüyasında bir ses işitti.
"Mekke ahalisine itibar ettiğin gibi Beytullah'ı da yücelt. Onu örtülere bürü."
Bu rüyadan sonra Hümeyr Kabe'ye hasırdan bir örtü yaptırarak örttü. Sevincine diyecek yoktu. Fakat gece rüyasındaki aynı ses,
"Hasır ona layık değildir. Daha güzel örtü yaptırmalısın," dedi.
Hümeyr bundan sonra kumaştan bir kılıf diktirerek Kabe'yi örttü. Ancak rüyasındaki ses bir başka gece,
"Bu örtü de layık değil. Daha kıymetli bir örtü lazım," deyince
Hümeyr devrinin en değerli kumaşından bir örtü yaptırdı ve bunu altın ve gümüşlerle donatarak Kabe'ye örttü. Ayrıca Kabe'nin içindeki putları dışarı arttırarak kilitli bir kapı yaptırdı. İnsanların kirli halde Allah'ın evine yaklaşmalarını yasakladı. Hümeyr daha sonra Kabe'nin anahtarını Mekkelilere teslim ederek aydınlık Medine'ye doğru yola koyuldu.
Hümeyr yanına ilim adamlarından 400 kişiyi alarak Medine'yi kuş bakışı gören bir tepeye tırmandılar. Ordunun kolaylıkla konaklayacağı bir mekan arıyorlardı. Bu sırada sanki bir şeyler fısıldanıyordu kulaklarına. Toprak bir şeyler söylüyor gibiydi. Burada bir başkalık vardı. Bir alim durumu Hümeyr'e şöyle açıkladı.
"Hükümdarım, önceki alimlerden okuduğumuz bilgilere göre şu anda bulunduğumuz yer mukaddes bir belde. Bura en son ve en yüce peygamberin gelip yerleşeceği kutlu bir mekandır. Şerefli namı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Güzel dini ebedidir. Onun ordusuna alemlerin Rabbi yardım eder. O taç ve burak, o Kur'an-ı Kerim, livaül hamd ve minber ve o la ilahe illallah sözünün sahibidir. Buraya hicret edecek, ve buradan ölümsüz aleme göçecektir. Biz burada bu büyükler büyüğünün gelmesini beklemek isteriz. Belki onun nur yüzünü görmek mümkün olur. Bu sebeple hükümdarımızdan izin dileriz.
Bu dediklerim beni çok memnun etti. Ben de sizinle kalacağım.
Ancak hükümdarın bu kararına askerleri mani oldu. Hümeyr Medine'de bu 400 kişi için evler yaptırdı. Onları evlendirerek ihtiyaçlarını karşıladı ve özlü bir bağlılık mektubuna şunları yazıp onlara teslim etti.
Ben Hümeyr İbni Reydi. Senin nübüvvetine, bildirdiğin Allah'a, getireceğin Kur'an'a iman ettim. Dinin, yolun ve İbrahim peygamber milleti üzereyim. Tebliğ ettikleri şimdiden canbaş üzere kabulümdür. Olur ki o saadetli zamana kavuşamazsam, beni unutmamanı ve şefaatinden mahrum ve mahzun bırakmamanı diliyorum.
Hümeyr bunları yazdığı mektubunu mühürlü olarak alimlerinden Şamul'a verdi ve şunları vasiyet etti.
O mübarek peygamberi görme şerefine erersen mektubumu kendilerine ver. Şayet bu bahtiyarlığa erişemezsen çocuklarına teslim et. Ve güzelce saklamalarını sıkı sıkı tembih eyle. Onlar da kendilerinden sonra gelenlere aynı vasiyeti yapsınlar. Böylece emanetimi babadan oğula aktara aktara peygamberlerin efendisine takdim etsinler.
Bir bundan sonra vedalaşarak ayrıldı ve bir müddet sonra vefat etti. Mektup elden ele geçe geçe Şamul'un 21. torunu olan Eba Eyyub el-Ensari'ye ulaştı. Bu sırada da sevgili peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret için yola çıkmışlardı. Medineliler o bayram havası içinde emaneti bir an önce sahibine ulaştırmak için herkesin çok sevdiği Ebi Leyli'ye verdiler. Ebi Leyli yollara düştü. Bir dinlenme yerinde Beni Selim kabilesine misafir oldu. Resulullah da o an oradaydı. Peygamberimiz onu görür görmez, "Ebi Leyli sen değil misin?" buyurdular. O da, "Evet benim," deyince, "Resulullah, mektup nerede?" diye sordular. Ebi Leyli şaşırmıştı. Şaşkınlıkla, "Siz kimsiniz?" diye sordu. "Ben Allah'ın Resulü Muhammed'im. Mektubu getir," buyurdu. Yüce Peygamberimiz mektubu yanındakilere okuttu ve "Merhaba Salih kardeşim, merhaba Salih kardeşim, merhaba Salih kardeşim" diyerek Hümeyr İbni Redi'yi zamanlar ötesine seslenerek selamladılar.
Yerden göğe doğru dönerek çıkan hortum da ne? Ah, bu hortum sakin sakin tüten bir duman oldu birden. Ve duman da bulutlara doğru süzülerek gözden kayboldu. Ve yerinde bir ateş yığını kaldı. Bu da ne? Şimdi de ab-ı hayat gibi pırıl pırıl bir ırmak.
Kim bu sudan adalet, ölçü ve güzellikle içerse kurtulur. Kim hırsla kullanırsa bela bulur.
Rüya, Nusret İbni Külali gece yarısı korkuyla uyandırdı. Şam'ın her tarafa yayılmış olan bu padişah ter içindeydi. Rüyanın tesiri devam ediyor ancak onu tam olarak hatırlayamıyordu. O sabah ve diğer günler ne kadar düşündüyse gördüğü rüyayı bir türlü hatırlayamadı. Hatırlayamadıkça da huzursuzluğu arttı. Kime danıştıysa, hangi kahinden medet umduysa kimse rüyayı hatırlatmakta ona yardımcı olamadı. Bir gün sıkıntılarından kurtulmak için ormanda avlanmaya çıktı. Herkesin av heyecanına kapıldığı bir sırada bir ceylanın peşine düşen Mürsek İbni Külal yolunu kaybetti ve ormanda kayboldu. Ne kadar aradıysa bir türlü çıkış yolunu bulamadı. Açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüştü ki ileride dağın eteğinde bir kulübe gözüne erişti. Eve yaklaştı ve kapıyı çaldı.
Kimse yok mu?
Buyur evlat. Hoş geldin. Şöyle şöyle sedire buyur. Otur rahatına bak.
Padişahım hoş geldiniz. Bizi şereflendirdiniz. Geçmiş olsun. Allah sizi her türlü dertten korusun.
Sağ ol, sağ ol.
Aç mısınız efendim? Yemek hazırlayalım.
Acaba bu bir tuzak mı?
Padişahım yüksek hatırınızı hoş tutunuz. Canınız uğrunuza feda olsun. Kızınıza zarar gelmesini istemeyiz.
Az önce kapıyı açan yaşlı kadın anneniz miydi?
Evet, annemdir.
İsminiz ne?
Üzeyra.
Benimki de...
Padişahım, isminiz Mürsed İbn Küler. Yalnızca isminizi değil, gördüğünüz rüyayı da biliyorum.
Ne? Gördüğüm rüyayı da mı biliyorsun? Ben bu rüyayı hatırlamak için günlerce uğraştım. Ne olur, hemen rüyayı anlat.
Fırtına, duman, ateş, ırmak ve bu ırmaktan güzellikle içen ve çirkinlikle kullananlar.
Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi hatırladım. Tıpkı dediğin gibi.
Bu korkunç fırtına galiba duracak. Ama bu yerden göğe doğru dönerek çıkan hortum da ne?
Bu hortum sakin sakin tüten bir duman oldu birden.
Ve duman da bulutlara doğru süzülerek gözden kayboldu. Ve yerinde bir ateş yığını kaldı.
Bu da ne?
Şimdi de ab-ı hayat gibi pırıl pırıl bir ırmak.
Kim bu sudan adalet, ölçü ve güzellikle içerse kurtulur. Kim hırsla kullanırsa bela olur.
Senin herhangi bir insan olmadığın belli. Zaten öyle olsaydın bu dağ başında ormanın içinde yaşayamazdın. Şimdi senden gördüğüm bu rüyayı yorumlamanı istiyorum.
Tabii padişahım. Rüyanızda gördüğünüz fırtına ve hortum padişahlara işarettir. Duman padişahları çekemeyenlere alamet. Ateş münafıklık anlamına geliyor. Irmak yeni bir dinin geleceğine müjde. Ses o dini tebliğ edecek peygambere alamet. Sudan güzel güzel içecekler, bu peygambere tabi olacakları. Suyu hırsla kullananlar da ona karşı çıkacakları işaret ediyor.
Peki bu peygamber nasıl biridir?
Şu yerleri gökleri yaratan Allah için söylüyorum ki o hak peygamberidir.
Peki geleceğini söylediğin bu peygamber insanlara neyi bildirecek?
O aleyhissalatü vesselam insanları puta, taşa, toprağa tapmaktan vazgeçirecek. Ve her şeyi yaratan ve yoktan var eden ezeli ve ebedi Allah'a kul olmaya, namaz kılmaya, oruç tutmaya, hacca gitmeye, güzel huy edinmeye ve günah işlememeye çağıracak.
Bu peygamber hangi millete mensuptur?
Arap'tır ama kendi milleti de onunla savaşacaktır.
Kendi öz milleti onunla mücadele edecekse dostu kim olacak?
O Allah'ın en makbul kulu ve Resulüdür. Birinci dostu Allah-u Teala, ikincisi de ona sarsılmaz imanlarla bağlı ve gözünü kırpmadan yoluna canını feda etmeye hazır ashabı yani arkadaşlarıdır.
Sana ve annene çok teşekkür ederim. Beni bir yükten kurtardınız ve kalbimdeki derin kederin yerini büyük bir sevincin almasını sağladınız. Bana güzel müjdeler verdiniz. Şimdilik Allah'a ısmarladık.
Güle güle padişahım. Yolunuz açık olsun.
Allah'ım, yüce Allah'ım, sana ne kadar hamd etsem azdır. Şükürler olsun ki beni bu muharebeden galip çıkardın. Babamın elinden zorla alınan tahtını sonunda bana nasip ettin. Düşmanlarım zelil ve perişan oldu. Sana hamdü senalar olsun Rabbim.
Yemen'in baş şehri Sana'da günlerce devam eden iç harbi meşru hükümdar Seyf kazanarak devletin idaresini eline almıştı. Her şey normale dönünce komşu ülkelerden temsilciler gelerek sultanı tebrik edip itimatlarını sundular. Gelen misafirler arasında Abdülmuttalib'in reisliğinde Kureyş uluları da vardı. Tören esnasında Abdülmuttalib, hükümdarın doğruluktan ayrılmaması, düşmanlarına galip gelmesi, zalimlerin hasmı, kimsesizlerin koruyucusu ve uzun ömürlü olması için güzel bir dua okudu. Bundan sonra sultanın kalbinde Kureyşlilere karşı bir muhabbet hasıl oldu. Onları hususi bir ihtimamla ağırladı. Aradan bir müddet geçtikten sonra Kureyş reisi Abdülmuttalib'i yanına çağırarak onunla görüşmek istedi.
Buyur ey Kureyş'in ulu insanı. Şöyle buyur.
Beni emretmişsiniz sultanım. Buyurun. Bir arzunuz mu var?
Ey Abdülmuttalib. Seninle sohbet etmek, dertleşmek istedim. Gördüm ki beni ancak sen anlarsın.
Teveccühünüz sultanım. Ben bunu şeref sayarım.
Ey Kureyş'in ulusu. İyi dinle beni. Sözlerime kulak ver.
Dinliyorum devletlim.
Bir zamandan beri kalbime gizli bilgiler doğuyor. Yabancılara açıklanmayacak cinsten sırlar. Sense bunların yabancısı değilsin. Bunun için sana açılmak istedim. Lakin işittiklerini başkalarına ve ehil olmayanlara sakın ola söylemeyeceksin. Vakti erdiğinde zaten kendiliğinden duyulacak.
Bundan emin olunuz sultanım.
Yakın zamanda büyük bir insan doğacaktır. Öyle büyük ki büyük kelimesi bile onu anlatmaya yetmeyecektir. Sadece yeryüzündekilerin değil, göklerdekilerin de en büyüğü, en şereflisi o olacaktır.
İnşallah efendim.
Senin neslinden gelecek ve Mekke'de doğacaktır bu en büyük insan. Dolayısıyla bu şerefte senin de hissen var. Onun teşrifiyle kainat saadete kavuşacaktır.
Hayırlı ve güzel haberler veriyorsunuz sultanım. Devam edin lütfen.
Onun iki küreğinin arasında Süleyman peygamberin mührü gibi bir ben vardır. O bir peygamberdir. Son ve en şanlı Resul. İnsanların ve cinlerin peygamberi. Onun gelişiyle zulüm ve işkence bitecek. Yer ve gök ehli varlığıyla iftihar edecektir. O ahir zaman peygamberinin itibarı nesilden nesle geçerek dünyanın sonuna kadar sürecektir.
Ey Melik, ne güzel anlatıyorsunuz. Biraz daha bahsedin ki kalbim aydınlansın, kulaklarım güzel sesi olan hasretini dindirsin.
Daha ne söyleyeyim. Her peygamberin en ileri vasfı neyse o aleyhisselam bunları kendinde toplamış ve bu sıfatlar o güzeller güzelinde zirveye ermiştir. Babadan öksüz, anadan yetim kalacak, dedesi ve amcasının himayesinde büyüyecek.
Başka hükümdarım, başka.
Okuma ve yazması olmayacak. Yani ümmi olacaktır. Ancak Allah'ın lütfu ile her şeyi bilecektir. Zira okuma ve yazma bilgi için bir vasıtadır. Yüce Allah hiçbir vasıtaya lüzum kalmadan ona bütün bilgileri öğretecektir. Peygamberliğini açıklayınca kuvvet ve tesiri hızla artacak, putperestler ve zalim devlet reisleri helak olacaktır. Biri daha mahvolacaktır, şeytan.
Başka sultanım, başka.
O asil peygamber hilelerini ve lanetini kafasına geçirecektir şeytanın. İnsanları taşa, ağaca ve puta tapmaktan vazgeçirerek Allah'a kul olmaya çağıracaktır. Yalnız ona ibadet etmeyi ve ona tapmayı buyuracaktır. Kendisi de sevgili makamında olduğu halde herkesten fazla ibadet edecektir. Bir olan Allah'ın azametine yemin ederim ki sen o sultanın ceddisin ve anlattıklarımın hepsi doğrudur. Bu saydığım işaretlerin hepsi aynen bütün semavi kitaplarda da yazılıdır.
Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Bütün hamdü senalar sana yüce Allah'ım.
Ey Kureyş'in ulu ve asil insanı. Başını secdeden kaldır da bu muazzam sırlardan bir şeyler biliyorsan sen de bana anlat.
Sen her şeyi dosdoğru söyledin. Benim bildiklerim senin anlattıklarından farklı değil.
Abdullah isminde bir oğlum vardı. Evlatlarımın en güzeliydi. Bir kurban adağım vardı. Kur'a çektim, onun ismi çıktı. Yerine 100 deve kurban edip Abdullah'ı kurtardım. Daha sonra evlenme yaşına gelince her bakımdan faziletli, iffetli ve haya sahibi Amine ile evlendirdim. Çocukları doğmadan oğlum Abdullah genç yaşta bu dünyadan göçtü. Dediğin işaretler sevgili torunumda mevcuttur. Nitekim bir müddet sonra torunumun annesi, güzel gelinim Amine de bizi derin acılara boğarak bu dünyadan göçtü gitti. Bense şimdi sevgili torunuma hizmet etmekle şerefleniyor ve Allah'ıma şükrediyorum.
Bunları duymak benim için ne saadet, ne saadet anlatamam. Ey dostum, ey bahtlı insan, bunları şimdilik kimseye açıklama, hatta akrabalarına bile. Zira peygamberlik vazifesini alıp da tebliğ işine başlayınca Kureyşliler onu taciz edecek ve Mekke'den Medine'ye hicretine sebep olacaklardır. Ah, keşke ben de o zaman hayatta olsam da ismi Muhammed Aleyhisselam olan bu Resul'e şahsım, askerlerim ve bütün varlığımla hizmet edebilsem. Ne var ki bu gayeme ulaşacağımı tahmin etmiyorum. Ömrüm herhalde buna vefa etmeyecektir.